Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. Sizlere TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Her hafta bu saatlerde radyonuz mikrofonlarından sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinden merhaba. Bu hafta da sizlerle beraber maziye şahitlik etmiş şahısların hatıralarını hep beraber dinleyeceğiz. Programa başlamadan evvel radyo çalışanları ve bu programa emeği geçenler adına hepinize en derin, en samimi sevgilerimizi, selamlarımızı ve hürmetlerimizi gönderiyor ve programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, edebiyat tarihimizin en büyük şairlerinden, yine dahi bir hukukçu ve müesseseci, aynı zamanda eşine nadir rastlanan bir kahraman ve cesaret sahibi bir sultan. İşte değerli dinleyiciler, Kadı Burhanettin'in şahsiyet ve hüviyetinin özeti. Onun 600 sene öteden attığı bir narayı hala duymak mümkün. Özünü eşşeh gören serdar olur. Enel hak davi kılan berdar olur. Er oldur hak yoluna baş oynaya. Döşekte ölen yiğit murdar olur. Evet, bu hafta sizlere 13. asır, 14. asır Anadolu'sunda bir devlet adamı olarak, edebiyatçı olarak, hukukçu olarak, çok alim olarak çok mühim bir yer tutmuş olan, İsmi günümüz gençliği tarafından çok az bilinen bir zatı, Kadı Burhanettin'i ve onun hatıralarını sizlere nakletmeye çalışacağız. Değerli dinleyiciler, Kadı Burhanettin Oğuzların Salur boyundandı. Ataları Harezm'den, yani bugünkü Türkmenistan'dan Anadolu'ya göç etmişler, Kayseri'ye yerleşmişlerdi. Kadı Burhanettin'in babası Selçuklular devrinde Kayseri'de kadı olan Şemseddin Mehmet isminde bir zat idi. Anne tarafından Kadı Burhanettin Selçuklu hanedanı ile akrabaydı. Dünyaya geldikten sonra annesini 4 yaşındayken kaybetmişti. Kadı Burhanettin'i babası itinayla ve gayretle yetiştirdi. Annesinin vefat ettiği sene 4 yaşındayken o zamanın adeti üzerine babasının nezaretinde tahsile başladı. Kısa zamanda devrin ilim dili olan Arapçayı ve Farsçayı öğrendi. Daha 12 yaşındayken hesap, kelam ve aruz mevzularını bitirdi ki bu o zamanlar orta tahsil konularıydı bunlar. Hesap, kelam ve aruz. Kısa zamanda Kadı Burhanettin talebelikten muallimliğe geçti. Ve zamanla babasının yerine yine onun kontrolü altında kadılık veya kadı vekilliği, naiplik yaptı. Bu talebelik, muallimlik ve kadılık yanında devamlı olarak sporla meşgul oldu. Ata binme, kılıç kullanma ve güreşte şöhret kazandı. Ayrıca heyecanlı ve hassas bir yaratılışı vardı. Bunun icabı olarak edebiyatla ve şiirle de meşgul oluyordu. Kısacası Kadı Burhanettin kendisini mükemmel bir tarzda yetiştirmiştir ve hayatının her anını en iyi bir şekilde değerlendirmiştir. 14 yaşına geldiğinde babasıyla beraber Şam ve Kahire'ye gittiler. Orada bulundukları müddetçe Kadı Burhanettin meşhur alimlerden ders aldı. ilmini, irfanını akademik bir seviyede inkişaf ettirdi. Bir ara Kahire'deyken babasıyla beraber hacca da gitti Burhanettin. Ancak hac dönüşü babasını kaybetti. Kayseri'ye döndüğünde 20 yaşında olmasına rağmen babasından boşalan kadılık makamına getirildi. Düşünün, 20 yaşında bir genç Kayseri gibi büyük bir vilayetin kadısı, yani hakimi oluyor. Bu devre, değerli dinleyiciler, Anadolu Türklüğünün en dağınık ve en anarşi içinde olduğu devreydi. Genç kadı Burhanettin çevresindeki mütegallibelerle çok uğraştı. Üstün bir kavrayış ve kabiliyet sayesinde otorite boşluğu yüzünden sivrilen bir takım zorbaları tepeledi ve Müslüman halkın saygı ve sevgisini kazandı. Selçuklu Devleti'nin son zamanları, Selçuklu Devleti yıkılmak üzere, Anadolu işgali altında yer yer mütegallibeler çıkmış, böyle karışık bir devre. Anadolu'nun gerek yerleşik, gerek konar geçer Türkmen rayası, Kadı Burhanettin'in siyasi hayatında hep desteklemiştir. Bu arada hemen kaydetmek gerekir ki, değerli dinleyiciler, Kadı Burhanettin'in tahakkuk ettirdiği çok mühim bir hamle vardır. O zamanki vakıf sistemini yeniden bir nizama koymuş, bir takım esaslı kaideler getirmiş. Daha sonraları Osmanlılar Kadı Burhanettin'in vakıflarla alakalı koymuş olduğu sistemi aynen almış ve tatbik etmişlerdir. O zamanlar Kayseri, Sivas ve çevre vilayetlerde Ertane veya Ertana veya Erdane veya Eratna çeşitli okunuşları var, beyliği vardı. Ertana oğlu Ali Bey vefat etti, Ali Bey'in idaresindeydi. Ancak bu Ertana oğulları Uygur Türkleridir. Selçuklu Devleti'nin yıkılması üzerine Anadolu'da kurulan Tavaif-i Mülük denilen küçük küçük beyliklerden bir tanesiydi, ama bu en büyüklerindendi Ertana oğulları. İşte Kadı Burhanettin bu beyliğin bir mensubu ve bakıyor ki devlet dağılmak üzere, hemen bir müdahale ediyor ve devleti yeniden topluyor. Nasıl oluyor? Bu Ertanoğlu Ali Bey biraz zevk ve sefaya düşkün, beyliğin idari işlerini ihmal ediyor. Çevredeki küçük beyler de ona uyuyor. Ertana beyliği dahili kargaşalığa düşüyor. Bu basiretsiz adamlar yüzünden vazifesini sürdürmek istemiyor Kadı Burhanettin. Kadılıktan istifa ederek bir nevi inzivaya çekiliyor. Bir köşede ilimle, irfanla gününü geçirirken bu hayatına son veren bir hadise meydana geliyor. Ertanaoğlu Ali Bey, yani Ertana Beyliği'nin beyi Ali Bey, bir gün çevresindeki adamlarla hamamda yıkanırken komşusu Karamanoğlu Alaaddin Bey, Ali Bey'den memnun olmayan bazı Türkmen aşiretlerinin de yardımıyla ansızın Kayseri'yi basıyor. Ali Bey yara çıplak, belinde peştemal sarılı hamamdan kaçıyor, canını zor kurtarıyor. Tellakların da yardımıyla bir ata atlıyor, Sivas'a doğru kaçıyor. Karamanlı süvariler peşine düşüyorlar ve onu tam yakalamak üzereler. Kadı Burhanettin tabii iyi at kullanıyor falan. Hemen vaktinde yetişiyor, vaziyeti te müdahale ediyor. Ali Bey'i Karaman süvarilerin elinden alıyor, sağ salim Sivas'a gitmesini temin ediyor. Ayrıca Karamanoğlu Alaaddin Bey'in Kayseri baskınına da müdahale ediyor Kadı Burhanettin ve onun Kayseri'yi talan etmesine mani oluyor. Dedik ya, Türkmen aşiretleri Kadı Burhanettin'i çok seviyor. Onlar üzerinde Kadı Burhanettin'in nüfuzu var. Karamanoğulları çekiniyorlar ve Kadı Burhanettin'e boyun eğmek mecburiyetinde kalıyorlar. Hatta geriye memleketlerine dönerken Kadı Burhanettin'in tavsiyesi ile kendi vakıf teşkilatlarını nizama koymak için onun bir adamını da müşavir olarak yanlarında alıp götürüyorlar. Böylece Kadı Burhanettin siyasi sahada tekrar kendisini gösterme imkanı buluyor. Değerli dinleyiciler, Anadolu'nun Müslüman Türk halkı Kadı Burhanettin'i hangi hususta olursa olsun kayıtsız, şartsız destekliyorlardı. Bu desteğin bir sebebi, kolonizatör Türk dervişleri denilen Alperenler, Ahmet Yesevi dervişleri, Horasan erleri, her ne derseniz deyin, bunların halkı koordine etmesiydi. Yani halkın Kadı Burhanettin'i desteklemesindeki en büyük amillerden birisi, bu Anadolu'daki Türkmen oymaklarının hep bu Horasan erleri denilen veli, alim ve cengaverlerin kontrolü altında olmasıydı. Şimdi tabii yeri gelmişken bunlar hakkında bilgi vermek lazım. Anadolu'nun fethi ve bu Türk dervişleriyle alakalı, kolonizatör diyorlar bunlara. Anadolu'yu Türkleştiren, İslamlaştıran insanlar bunlardır. Ve Anadolu'nun her yerinde bunların kabirlerine rastlanır. Anadolu'nun fethiyle değerli dinleyiciler, ki Malazgirt Harbi ile başlar, İslam dünyasının her tarafından gelmiş çeşitli meslek mensupları var. Bunlar arasında Türk İslam silahşörleri ve o tabir hoşuma gitmiyor ama anlaşılmak için söylüyorum, misyonerleri denilebilecek dervişler var. Alperenler. Alp Farsçadır. Pehlivan demektir değerli dinleyiciler. Elbistan mesela. Elbistan pehlivan diyarı demektir. Maraş'ın bir ilçesi malum. Alp pehlivan demek Farsça. Eren de Türkçe veli demektir. Yani hem pehlivan, yani silahşör, hem evliya. Veya Aşık Paşazade bunlara Rum gazileri veya Horasan erenleri diyor. Rum Anadolu demektir. Hem gazi hem eren bunlar. Teşkilat olarak belki değişik manzaralar arz ediyorlar ama Müslüman Türk cemiyeti içinde aynı gayelere hizmet ediyor. Nedir bu gayeler? Türkmen aşiretlerine öncülük etmek, onlara yol göstermek. Gittikleri yerde zaviyeler açarak Türklerin Anadolu'yu iskan etmelerini sağlamak, iskan bölgeleri meydana getirmek. Bu arada eski Türk illerinden kopup da Anadolu'yu mekan tutmaya gelmiş yüzlerce oymağı, aşireti bir arada dirlik, düzenlik içinde yaşatmak ve bunun için gereken organizasyonları yapmak. Bu arada onların dinlerini öğrenmesi için gereken çalışmaları yapmak, yani dini telkinlerde ve bulunmak, talim ve terbiye vermek. Ve ayrıca belli başlı meslek ve zanaatleri halkın arasında yaymak. İşte çiftçilik, arıcılık, saraçlık, dokumacılık gibi sanatları halk içinde yayarak aynı zamanda da bir ekonomik hayat meydana getirmek. Görülüyor ki değerli dinleyiciler, bu dervişler, bu Alperenler, Horasan erenleri, Rum gazileri cemiyetin her işinde önce oldular. Ve korkusuzca Anadolu'da, Rumeli'de yer yer Hristiyanların oturduğu yerlere zaviyeler, hanegahlar açtılar ve Ortaçağ Hristiyan hukukuna karşı yeni bir içtimai nizam ve adalet telakkisiyle orduların fethinden önce onlar buraları fethettiler. Öyle ki yerli halktan, Hristiyan halktan da seve seve bu dervişlerin halini görüp Müslüman olanlar çoktu. İşte Arnavutlar, Boşnaklar, Pomaklar hep bu ve Anadolu'daki yerli Karaman Rumları denilen Ortodokslar hep bu sayede Müslümanlıkla şereflendiler. Bu Alperenlerin, Horasan erenlerinin faaliyetleri neticesinde. Bu dervişlerin yaptıkları işler karşılığında hiç menfaatleri yoktu değerli dinleyiciler. Zaviyelerin etrafında mamureler meydana getirdiler, toprağı ihya ettiler. Her türlü yiyeceklerini, giyeceklerini bizzat buradan kendileri üretmeye başladılar. Ve çevrelerindeki halka da devamlı dağıtmaya başladılar. Bu tabi sonraları ortaya çıkıp da kendisini derviş olarak tanıtan parazit, cahil, kötü niyetli kimselerle bunları karıştırmamalıdır. Bunlar isimleri belki aynıdır ama bunlar hakiki dervişlerdir. İslam tasavvufunun hakiki önderleridir. İşte bunlar Kadı Burhanettin, ki alim, fazıl bir zat idi. Kadı Burhanettin'i desteklediler ve onu ölümüne kadar Anadolu'nun bu bölgesindeki Türklerin lideri olarak, Türk milletinin bir lideri olarak yanında yer aldılar ki bu da Kadı Burhanettin'in muvaffakiyetinde çok mühim bir amil olmuştur değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, Kadı Burhanettin'in önce siyasi hayatta rol almak gibi bir derdi yoktu. Kendisi zaten din ve hukuk ilimlerinde ihtisas sahibi bir kimseydi. Kadılık yapmış, bu müderrislik yapmış ve bununla tatmin olmuş bir kimseydi ve gelebileceği yüksek yere gelmişti. Ancak o zamanki bazı beylerin zulmünden bıkmış olan halk çok ısrar etti ve Kadı Burhanettin bunun üzerine siyasi olaylara karışmak mecburiyetinde hissetti kendisini. Bundan sonra hızla siyasi hayatta da yükseldi. Önce Ertan Ağabey Ali Bey'e vezir oldu. Onun ölümünden sonra da yerine geçen oğlu çok küçük olduğu için ona naip oldu. Eskiden bir hükümdar öldüğü zaman yerine geçen varisi yaşça küçük ise buna bir naip tayin edilirdi. Naib-i Sultanat, Türk İslam dünyasındaki ismiyle, Avrupa'daki ismiyle Visruha, kral naibi. Avrupa'da umumiyette kralın annesi veya amcası böyle kral naibi olurdu. Türklerde ise ölen hükümdarın en itimat ettiği veziri Atabey namıyla, Lala namıyla bu yeni hükümdarın, çocuk hükümdarın naibi olurdu. Çocuklar hükümdar olur mu demeyin, oluyor. Çocuk çünkü bazı tasarruflarında mahcur ise de vekil tayin etmekte mahcur değildir. Babası tarafından eğer buna bir vasi tayin edilmişse bu. Değilse çocuk hükümdarın kendi tayin ettiği vekil onun namına bütün işleri yapar, gerekirse devleti de idare eder. Hakikatte bu naip hükümdardır. Fakat görünüşte çocuk hükümdardır. Böyle bir düzen kurulmuş birlik beraberliği muhafaza etmek için. Dünyanın her tarafında da böyledir. İşte Ertan Ağabey Ali Bey'in ölümü üzerine yerine geçen oğlu küçük olduğu için Kadı Burhanettin 1381 senesinde naip olarak devlet işlerini yürütmeye başlamıştır. Fiilen Ertan Beyliği'nin başındadır. Bir yıl sonra da zaten beyliğin başına geçmiştir. Buradaki siyasi olaylar üzerinde teferruatlı olarak durmaya gerek görmüyoruz. Kadı Burhanettin'in günümüzde layık olduğu gibi tanınmamasının sebebi eski tarihçilerin siyasi olarak taraf tutmaları sebebiyle Kadı Burhanettin'i fazla ön planda göstermemeleri, hatta onun muhteris, zalim olduğunu söyleyerek ulema sınıfından ümera sınıfına geçti diyerek kötülemeleridir. Günümüzde de tarih yazıcıları hiçbir araştırmaya lüzum duymadan onu kötüleyenlere uyarlar. Kadı Burhanettin'in vezirken naib olmasını mesela çok tenkit ederler. Ertan'ın oğlu Ali Bey vebadan vefat etmişti. Geride 7 yaşında bir oğlu kaldı. Sivas'ta toplanan beyliğin ileri gelenleri 7 yaşındaki sultanın yanına onun adına icraat yapabilecek bir naib vermeyi kararlaştırdılar. Bunun için de 3 kişi namzet gösterildi. Vezir Kadı Burhanettin, birinci namzet. İkinci namzet Şarki Karahisar, veya şimdiki Şebin Karahisar'ın hakimi Kılıç Aslan Bey ve gene Umera'dan, yani subaylardan, emirlerden Seyit Hüsam. Bu 3 kişi namzet gösterildi. İleri gelenler, rey sahipleri, ehli hal ve akt, halkın talebi istikametinde hareket ettiler. Halkın sevdiği Kadı Burhanettin'e naipliği teklif ettiler. Zaten vezir olması itibariyle, yani Ertan Ağabey Ali Bey'in vekili, çünkü vezir vekil demektir, olması itibariyle zaten bu hak herkesten önce Kadı Burhanettin'in idi. Fakat Kadı Burhanettin diğerlerinin lüzumsuz muhalefetiyle karşılaşacağını düşündüğü için ve divanını okuyanların anladığı gibi, anlayacağı üzere gerçek bir gönül adamı olduğu için hakkından feragat etti ve bir derviş gibi yaşamayı tercih etti. Fakat çevresinin ısrarıyla yine asli vazifesi olan kadılığa dönmüştü. Yani zaten vazifede gözü olan birisi değildi. Bu arada Kadı Burhanettin önce 3 aday seçildi ya. Bunlardan şimdi Umera Kadı Burhanettin'e naipliği teklif etti. Kadı Burhanettin kadılığa döndü. Kabul etmedi naipliği. Bu arada naipliği Şarkı Karahisar hakimi Kılıç Aslan Bey getirildi ki bu Selçuk bakiyesinden bir zattır Kılıç Aslan Bey. Yani son Selçuklu hükümdarı Gazi Çelebi'nin torunudur Şebin Karahisar hakimi. Kılıç Aslan göreve başlar başlamaz Kadı Burhanettin'in halk üzerindeki büyük nüfuzunu çekemedi ve buna hasım oldu. Kılıç Aslan'ın adamları Kılıç Aslan naiplikle devam etsin diye Kadı Burhanettin'i öldürmek istediler. Fakat Kadı Burhanettin'i öldürmek kolay değil. Yatsı namazından sonra tek başına eve dönerken önünü kestiler adamlar. Fakat o dillere destan cesaretiyle, herkese bilinen gücüyle ve çevikliğiyle Kadı Burhanettin hançeriyle üstüne hücum edenleri durdurdu. Birkaçını öldürdü, diğerlerini de kaçırdı. Bu arada Kılıç Aslan da bu kargaşada öldü. İşin enteresan tarafı, Kılıç Aslan'ın ölümü halkı çok sevindirdi. Çünkü Kılıç Aslan sert bir idareciydi. Rivayete göre halk Kılıç Aslan'ın ölümü sebebiyle toylar tertipledi. Neticede başta Horasan erenleri, dervişler, şeyhler ve umera olmak üzere halk Kadı Burhanettin'in artık reddine meydan vermeden onu adeta zorla naip ilan ettiler. İşte bu olay tarihçiler tarafından güya Kılıç Aslan'ı tahrik ederek üzerine saldırttığı ve fırsattan istifade ederek onu öldürüp naipliği ele geçirdiği şeklinde tefsir ediliyor. Fakat bu gülünç bir iddiadır. Kadı Burhanettin naip olduktan sonra iddiaların aksine meşrebi icabı çok dürüst davrandı ve tam bir naip, tam bir atabey gibi hareket etti ve 7 yaşındaki Ertan'a oğlu Mehmet Bey'e hürmette kusur etti.
Oh!
Bir ara değerli dinleyiciler, Anadolu'daki serkeş bazı zorbalar, aralarında bir Ermeni papazı da olduğu halde Kadı Burhanettin'den çekindikleri, onu saf dışı etmek istedikleri için bu Mehmet Bey'i, yani Küçük Sultan'ı kaçırdılar. Ve bir harekat, bir darbe yapmayı planladılar. Kadı Burhanettin zamanında davranarak bu harekatı önledi. Asi Serkeş Beyleri cezalandırdı. Mehmet Bey'i tekrar tahtına oturttu ve onun hürmetine kusur etmedi. Kadı Burhanettin'in Osmanlılarla da münasebeti var değerli dinleyiciler. Sultan 1. Murat zamanında. Tabii Anadolu Birliği'ni kurmak için Osmanlı Devleti Ertana Beyliği'ni de topraklara içine katmak istiyordu. 1388'de Memlük ordusu, Mısır'daki Memlük Devleti'nin ordusu Sivas'ı muhasara etti. Osmanlılar da Memlükleri desteklediler. 10 sene içinde 12 meydan muharebesi verdi Kadı Burhanettin. Ve hepsinde de galip geldi. Ertana Beyliği'ni ve daha sonra kendi adıyla anılan Kadı Burhanettin Devleti'ni istikrara kavuşturdu. Ve bütün mücadelelerde galip geldi. Bu arada Osmanlı Devleti Kosova sahrasında Haçlılarla çarpışıyordu. Etrafındaki Umera Kadı Burhanettin'e dediler ki, bak dediler, Osmanlılar Kosova sahrasında Haçlılarla savaşıyorlar. Tam müsait zamandır. Osmanlı Devleti'nin üzerine yürü, Osmanlı Devleti'ni topraklarının eline geçirirsin. Fakat Kadı Burhanettin bunu yapmadı. Çünkü Kadı Burhanettin'in gayesi bu değildi. Bu da onun yüce bir şahsiyet olduğunu göstermektedir. Sultan 1. Murat Hüdavendigâr Han Kosova sahrasında şehit olduktan sonra malum yerine oğlu Yıldırım Bayezid Han geçti. Çok cengaver, çok kahraman, gözü pek bir hükümdardı. Karamanoğulları üzerine bir sefer eşti. Daha sonra Karamanoğlu'na yardım eden Kastamonu Bey Süleyman Paşa'yı tedip için Kastamonu üzerine bir sefer yaptı. Süleyman Paşa Kadı Burhanettin'den yardım istedi. Yıldırım Bayezid, Süleyman Paşa Kadı Burhanettin'den yardım istedi. Yıldırım Bayezid de bunun üzerine seferden vazgeçti. Fakat daha sonra tekrar Kastamonu üzerine yürüdü ve Kastamonu'yu da Osmanlı topraklarına kattı. Bu arada Kadı Burhanettin'in yanında bulunan ve eski devirden kalma, ondan çekinen bazı azgın beyler hadiseyi fırsat bilip Yıldırım Bayezid'e sığındılar ve Yıldırım Bayezid'i Kadı Burhanettin'le harbe ikna ettiler. Yıldırım Bayezid Kadı Burhanettin'in memleketi üzerine yürüdü. Amasya ve Maden kalelerini aldı. Artık harp kaçınılmazdı. 1392'nin Temmuz'unda Çarşamba sahrasında 40 dilim mevkiinde Osmanlı askerleriyle Kadı Burhanettin kuvvetleri karşılaştılar. 3 gün sürdü harp. Osmanlı ordusu galibiyet elde edemedi. Hatta Kadı Burhanettin Ankara'ya kadar Osmanlı ordusunu takip etti. Bundan sonra Kadı Burhanettin vefat edene kadar Osmanlılarla Kadı Burhanettin arasında sulh imzalandı. Değerli dinleyiciler, Timur Han şarkta icraatlarını sürdürüp de ilk defa 1394 senesi ilkbaharında Dicle Nehri'nden geçerek Anadolu'ya girdiği zaman karşısında kuvvetli bir rakip vardı, Kadı Burhanettin. Gönderdiği elçi heyeti Kadı Burhanettin'e Timur Han'ın girdiği her yeri fethettiğini, önünde kimsenin duramadığını, Kadı Burhanettin'in de kendisine itaat etmesini istediğini söylediler. Ancak Kadı Burhanettin bu ultimatumu dinlemedi. Erzurum'a kadar geldi ve sonra geri döndü. Timur Han, Kadı Burhanettin'in çok büyük bir harp dehasına sahip olduğunu öğrendi. Daha sonraları Toktamış Han'ın mağlubiyet haberi gelince, Kadı Burhanettin'in çevresindeki beyler, Kadı Burhanettin'in Timur Han'dan çekinmesini ima ettiler. Bir sohbet hatta sırasında bu konuşma geçiyor da Kadı Burhanettin demiş ki, ezelde hak ne yazmışsa o olur. Göz nen ki görecek ise görür. İki alemde hakka sığınmışız. Toktamış ne ola ya Han Timur diyerek bu hadiseden korkmadığını, Timur Han'dan da çekinmediğini ima etmişti. Dedik ya, Kadı Burhanettin bir cesaret timsaliydi. Değerli dinleyiciler, Akkoyunlu Bey'i Karayülük Osman Bey, kardeşlerinden kaçarak Kadı Burhanettin'e sığındı ve zamanla onun en muhtemet adamlarından birisi oldu. Kadı Burhanettin, Karayülük Osman Bey'i daima müdafaa ederdi. Onun her istediğini yerine getirir, adeta oğlu gibi himaye ederdi. Karakter olarak kendisine çok benziyordu Karayülük Osman Bey. Zamanla onun büyük şahsiyeti altında ruhen ezildi. Ortada hiçbir sebep yokken, çok ehemmiyetsiz bir mesele yüzünden adamlarıyla beraber çekip gitti. Kadı Burhanettin çok üzüldü ve az bir asker ile peşine düştü. Maksadı, Karayülük Osman Bey'i bu kararından vazgeçirmekti. Belki de güç ve cesaret yönünden kendisine çok benzeyen bu adamdan ayrılmak istemiyordu. Yalnız şunu ifade etmek lazım ki, her şeye rağmen aralarında mühim bir fark vardı. Kadı Burhanettin aynı zamanda bir gönül adamıydı, bir alim idi. Karayülük Osman Bey, sonraki hadiselerden de anlaşılacağı gibi bu yönden nasipsiz bir insandı. Veli nimetinin peşine düştüğünü öğrenen Karayülük Osman Bey pusu kurdu ve ani bir taarruzla onu esir etti. Kadı Burhanettin ellerine zincir vurularak Sivas Kalesi'nin önüne getirildi. Karayülük Osman Bey de bir aşağılık kompleksi olduğu anlaşılıyor ki Kadı Burhanettin'i bu haliyle kendi halkına teşhir edip psikolojik olarak ondan intikam almayı düşündü. Hiçbir iyilik cezasız kalmaz demişler ya eskiler. Fakat umduğu olmadı değerli dinleyiciler. Sivas halkı kale duvarlarından Karayülük Osman Bey'e hakaretler yağdırdılar. Osman Bey bunun üzerine kalenin kendisine teslimini, aksi takdirde çok sevdikleri Kadı Burhanettin'in ne öldüreceğini söyledi. Halk bunun üzerine sakinleşti ve Kadı Burhanettin'in düşüncesini öğrenmek istediler. Kadı Burhanettin elleri bağlı olarak kalenin önüne getirildi. Halkın tahmin ettiği gibi teslim keyfiyetine şiddetle karşı çıktı. Kaleyi teslim etmeyin, her şeye rağmen kaleyi müdafaa edin dedi. Kale halkı coşkun bir şekilde büyük sultanlarını alkışlamaya başladılar. Bunun üzerine çılgına dönen Karayülük Osman Bey askerlerine emir vererek Kadı Burhanettin'i şehit ettirdi. 1398 yılının 1 Temmuz akşamı, gün batarken kahraman Kadı Burhanettin Sivasların gözü önünde şehit edildi. Fakat Karayülük'te kale halkının azmini iyice bilemiş oldu bu kötülüğüyle. Sivaslılar kaleyi Karayülük'e teslim etmediler. Evet değerli dinleyiciler, Kadı Burhanettin vefat ederken bile büyük bir cesaret numunesi gösterdi. Kadı Burhanettin'in bu yüce kahramanın mezarı bugün Sivas'ta Çiçekli denilen mevkidedir. Gerek Sivas halkı, gerekse bütün Anadolu halkı tarafından bir evliya kabri gibi ziyaret edilmektedir. Şöyle terennim ediyor Kadı Burhanettin. Erenler öz yolunda ertek gerek. Meydanda erkek kişi nertek gerek. Yakşı yaman katı yumuşak ola hoş, serverem diyen kişi erkek gerek. Dünyayı çok sınadık bir yok imiş, kamu alem varlığı bir hu imiş. Kaplan, aslan, ejderhalar meclisi, ecelin kaynağında ahu imiş. Evet değerli dinleyiciler, bu büyük kahramanı, bu büyük hukukçu, din adamı, müessese adamı, şairi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Anadolu'nun Türkleşmesi'nde büyük hizmeti olan bu büyük kahramanı ve programımızın da sonuna geldik. Programımızı da bu haftalık kapatıyoruz. Haftaya tekrar sizlerle beraber oluncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.